Ayrım 15.
Fakat aynı zamanda bunlar sözü geçen bağları daha da kuvvetlendirir. İnsanın bir topluluğa bağlılığı tıpkı başka bir insana olan bağlılığı gibi onun için yaptığı fedakarlıklarla orantılıdır. Dolaysız partilerce uygulanan bireysel aidat sisteminin katılmanın yoğunluğu açısından sağlam üstünlükleri vardır. Sırf mali verim yönündense bazı dolaylı partilerce, özellikle İngiliz İşçi Partisi uygulanan sendikalar yoluyla kolektif finansman sistemi inkar edilemeyecek bir üstünlüğe sahiptir. İşçi Partisi'nin zenginliği her şeyden önce sendikaların kendisine ödediği fonlardan gelmektedir. Eğer parti bunların desteğinden vazgeçmek ve sendikal çerçeve dışında işçilerin bireysel üyeliklerinin ve aidatlarının peşinde koşmak zorunda kalsaydı, kaynakları büyük ölçüde azalmış olurdu. 1927-46 arasındaki sistem bile sendika dışı üyeliğe oranla partinin daha lehinedir. Sendikaya katılma anında siyasal aidatı kabul ettiğine dair beyanda bulunmaya mecbur olmak başkadır, partiye katılmak için ayrı ve bağımsız bir işlemde bulunmak başkadır. İkinci usul, çok büyük bir kişisel teşebbüsü ve çok daha etraflıca düşünülmüş bir irade eylemini gerektirir. Bu itibarla kolektif aidat sistemi parti dayanışması açısından dolaysız bir partiye üye olmak kadar elverişli değildir. Ayrı bir giriş beyannamesinin imzalanması, siyasal aidatın kabulünden daha sıkı bir bağ yaratır. Bununla birlikte bu sonuncu usul mali yönden daha verimlidir. Siyasal aidat, sendika aidatının bir ilavesinden ibaret olduğu için toplanması daha kolaydır. Aynı anda ödenmesi bakımından da sendika aidatından açıkça ayırt edilemez. Hele çıkış bildirimi, contracting out sisteminde ayırt edilmelerine hiç imkan yoktur. Böylece fedakarlık daha zahmetsiz olur ve partiye para sağlamak kolaylaşır. Bu durumda parti aidatı hizmet ücretine dahil edilmiş dolaylı bir vergi görünümünü alır. Dolayısıyla göze daha az batar ve yükü daha az hissedilir. Partiye kooperatif ve benzeri örgütlerce yapılan mali yardımlarda bu özellik daha da belirgindir. Burada muhafazakar partilerce kullanılan sisteme pek benzer bir endüstriyel ve ticari finansmana ulaşılmış olur. Şu halde kolektif ve dolaylı aidat sistemi mali verim yönünden çok avantajlı olmakla birlikte katılmayı geliştirmez. Bu sistemde aidat ve üyelik birbirlerinden kesin olarak ayrıdır. Aidat üyeliğin bir kriteri ve unsuru değildir. Ancak dolaylı bir partide üyelikten söz etmek acaba doğru olur mu? İlk bakışta şüpheye yer yok gibi görünür. Gerçekten bu partilerde katılma, dolaysız partilerdekinden daha kuvvetliye benzemektedir. İşçi Partisi ile birleşmiş bir sendikada üye olan bir İngiliz işçisini partiye bağlayan dayanışma, sendika faaliyeti ile siyasal faaliyetini ayrı örgütler içinde geçiren bir Fransız işçisininkinden çok daha kuvvetli değil midir? Dayanışma bağlarının birbirine eklenmesi, bunlardan her birinin daha güçlenmesine yol açar gibi görünmektedir. Yani burada bir toplama kadar bir çarpma da söz konusudur. Borenbond vasıtasıyla Belçika Katolik blokunun dolaylı üyesi olan Flaman köylülerinin durumu bunu daha da iyi açıklayacaktır. 1887'de bir Kampin papazının teşebbüsünden doğan bu hayranlık uyandırıcı örgüt, günümüzde çiftçilerin bütün dinsel, fikri, mesleki, ekonomik ve sosyal hayatlarını kapsamı içine almaktadır. Aynı zamanda hem esirgeme derneği, hem akşam okulu, hem sendika, hem kooperatif, hem yardımlaşma sandığı olan Borenbond, üyelerinin dinsel duygularını kuvvetlendirmeye, fikri eğitimlerini tamamlamaya, ahlaki standartlarını geliştirmeye ve maddi durumlarını her çeşit yoldan, ürün ve gübreleri toptan alıp satma, tasarruf bankası ve tarım kredi sandığı, sığır hastalıklarına, yangına ve tarımsal risklere karşı yardımlaşma ve sigorta ve benzeri iyileştirmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda 1919'dan 1940'a kadar Katolik Parti'nin 4 standından biri oluşu dolayısıyla üyelerinin siyasal hayatına da bir çerçeve teşkil etmiştir. Partinin bu destekten sağladığı muazzam kuvveti anlamak güç değildir. Fakat problemin can alıcı noktası başkadır. Partilerin dolaylı yapısı, parti topluluğunun gerçek anlamına ne olduğu sorusunu ortaya çıkarır. Dolaylı partinin temel gruplarında ifade bulan sınıf çıkarları özdeşliği, şüphesiz dayanışmayı güçlendirir. Ancak burada gerçek bir siyasal dayanışma, gerçek bir katılma söz konusu değildir. Temel grupların üyeleri gerçek parti üyeleri sayılamaz. Çünkü bunlarla parti arasındaki bağlar bütün görünüşe rağmen çok zayıftır. Burada sık sık yapılan bir karıştırmadan kaçınmak gerekir. Flaman köylüsünü Bornbon'da bağlayan bağların kuvvetini belirttiğimiz zaman Katolik Parti'nin değil Bornbon'un gücünü göstermiş oluruz. 1921 ve 1939 arasında Katolik Parti Bornbon üyesi olan bir Flaman köylüsü için ne ifade etmekteydi? Pek az şey. Bu köylü Bornbon sayesinde partinin bir seçmeni olmuş ve öyle kalmıştır. Fakat gerçek bir parti üyesi olarak kabul edilmesine imkan yoktur. Bornbon'un kendisinin Katolik bloka üye olması durumu değiştirmez. Dolaylı üyelik gerçek üyelik değildir. Aslında 4 standın arasındaki koalisyon, üyeler düzeyinde sosyolojik anlamda bir topluluk, dayanışma bağlarına müstenit bir insan grubu yaratmamıştı. Sadece bütün standların delegelerinin parti organları içerisindeki işbirliği gerçek anlamda bir topluluğa vücut verebilmekte, buysa yalnız yüksek kademede söz konusu olmaktaydı. Parti kütleler düzeyinde değil, ancak yöneticiler düzeyinde bir varlığa sahipti. İşçi Partisi'nin geçirdiği tecrübe bir yandan bu iddiaların deneysel yoldan doğrulanmasına, bir yandan da bunların dogmatik niteliklerinin hafifletilmesine imkan vermektedir. 1927'de çıkış bildirimi sisteminin kaldırılmasından sonra parti üyesi olan sendikaların, yani siyasal aidatı ödemeyi kabul edenlerin sayısı 3 milyon 200 binden 2 milyona düşmüş ve uzun yıllar aynı rakam civarında durmuştur. 1946'da çıkış bildirimine dönülmesinden sonra bu sayı 2 milyon 600 binden 4 milyona yükselmiştir. Görülüyor ki 1928'de 1 milyon 200 bin sendika üyesi sırf kendilerine zımni bir muvafakat yerine açık bir muvafakat istenmiş olması sebebiyle parti üyeliğine devamı reddetmişlerdir. Bunlar eskiden redde cesaret edemezken şimdi de kabul cesareti gösterememişlerdir. Buna karşılık 1947'de 1 milyon 400 bin sendika üyesi daha önce açık bir üyelik işleminde bulunmayı kabul etmedikleri halde şimdi sırf açık bir red işleminde bulunmamak için partiye girmişlerdir. Böyle boş düşüncelere dayanan bir katılma gülünç denecek kadar zayıftır. Dayanışma ruhu bu derece zayıfken gerçek bir topluluktan söz edebilir miyiz? Her iki örnekte sırf çıkış bildirimi usulü dolayısıyla üye olanların toplam sendika üyelerine oranları ilginç bir paralellik göstermektedir. 1927'de %37.85, 1947'de %35. Şu halde sendikalardaki işçi partisi üyelerinin 1/3'den çoğunun partiye karşı gerçek bir bağlılık duymadıkları ileri sürülebilir. Bunların üyeliği inançtan çok zayıflıktan doğmaktadır. Buna karşılık üyelerin 2/3'e yakınının siyasal aidat karşısındaki sükutlarından doğan zımni üyeliklerine açıkça teyide hazır oldukları bir gerçektir. Dolayısıyla İşçi Partisi'ndeki dolaylı katılma, üyelerin ancak azınlığı yani aşağı yukarı 1/3 bakımından gerçekten zayıf bir katılmadır. Diğerleri için bu dolaylı katılma birçok dolaysız üyeliklerden daha aşağı değildir. Kısacası İşçi Partisi'nin dolaylı üyelerinden 1/3'ünün gerçek anlamda parti üyesi olarak kabul edilmemeleri gerekir. Adi kütle partilerinin üyeleriyle kıyaslanabilecek olanlar ancak geri kalan 2/3'dir. Fakat bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesine imkan verecek hiçbir bireysel kriter mevcut değildir. Sırf bu iki deneye dayanarak yapabileceğimiz genel değerlendirme, ancak İşçi Partisi bakımından geçerli olur, çünkü sonuçları diğer dolaylı partilere uygulamaya tabiatıyla imkan yoktur. Dipnot: genellikle sendika üyelerinin pek azı yazılı bildiriyle çekilme haklarını kullanmaktadır. Örneğin 1938'de İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nde bağlı sendika üyelerinden %4,5'u bu şekilde parti üyeliğini reddetmiştir. 1948'de oran %2,5'a düşmüştür. Kısacası bütün partiler için geçerli olacak kesin bir üye tanımı aramak boşuna bir çaba gibi görünmektedir. Üyelik işlemi ve aidatların düzenli şekilde ödenmesi ancak dolaysız kütle partileri bakımından kriter olarak muhafaza edilebilir. Fakat bu biçimsel ve dış kavramlar da kâfi değildir. Usullerin benzer oluşuna rağmen bir sosyalist parti üyesiyle bir komünist parti üyesi arasında büyük farklar vardır. Aynı partinin üyeleri arasında da katılmanın birkaç derecesi ve nüansı mevcuttur. Sayısal bir çözümleme bu konuda ilk olarak kısa bir genel görüş edinmemize ve böylece üye kavramını tamamlamamıza imkan verecektir. Üyelerin sayısı. Bir partinin üyeleri üzerinde ilginç sayısal çözümlemeler yapılabilir. Yazık ki burada iki çeşit güçlükle karşılaşılmaktadır. Partilerin her zaman üye sayımlarını yayınlamamaları ve bu sayımların nadiren sağlam esaslara dayanması. Bazı partiler üye sayıları hakkında hiçbir bilgi vermezler. Kayıt tutma ve aidat toplamadaki ihmalcilikleri sebebiyle bazen bunu kendileri de bilmez. Sadece sosyalist, komünist ve faşist partiler ve bazı Hristiyan Demokrat partiler aidatların tahsili vesilesiyle süreli sayımlar yaparlar. Fakat içlerinden pek azı bunların sonuçlarını yayınlar. Bazıları sonuçları ancak parti kongrelerinde ve örgüte mahsus olan parti genelgelerinde açıklar. Diğer bir kısmı ise bunları tamamen gizli tutar ve soruşturmaları yaklaşık yuvarlak rakamlarla cevaplandırır. Bu konuda ciddi belgeler toplamak güçtür. Üstelik elde edilenlerin de dikkatle kullanılması gerekir. Monsieur Léon Mauvais'in 1945 Fransız Komünist Partisi Kongresi'ne sunduğu raporda, partinin 1944 sonunda 385 bin kayıtlı üyeye sahip olduğu görülmektedir. Dipnot: Léon Mauvais, Rapport au Congrès de 1945, Édition du Parti Communiste, 1945, sayfa 4. Oysa aynı belgenin birkaç satır aşağısında Aralık 1944 için verilen bölgesel rakamlar toplandığında ancak 371.468 rakamına ulaşılmaktadır. Buradaki fark büyük değildir. 1937'ye ait rakamlardaki fark ise çok daha büyüktür. Monsieur Maurice Thorez'in 1945 kongresine sunduğu genel rapora göre 340.000, Monsieur Léon Mauvais'in aynı kongredeki raporuna göre ve kendisinin verdiği bölgesel rakamlar toplandığı takdirde 291.701. Fark, sayım metotlarının farklı oluşuyla açıklanabilir. Muhtemelen Monsieur Léon Mauvais kendi rakamlarını kesin kayıtlı üye sayısına, Monsieur Maurice Thorez ise hücrelerce satın alınan kartların ve pulların sayısına dayandırmıştır. Gerçekte iki çeşit istatistik yapmak mümkündür. Bunlardan biri ocaklarca merkez veznesinden satın alınmış kartların sayısına, diğeri ise üyelere fiilen satılmış kartların sayısına dayanır. Ocaklarla hücreler kart ve pullarını önceden ısmarladıklarından, ilk rakamlar genellikle ikincilerden daha yüksektir. Bu özellikle yıl ortasında ve en çok kongre veya kampanya arifelerinde belirli hal alır. Çünkü yeni üyeler bekleyen ocaklar oldukça büyük siparişlerde bulunurlar. Monsieur Léon Mauvais'in raporunda 1945 Nisan'ı sonunda partinin 616.300 kayıtlı üyesi olduğu açıklanmıştır. Oysa Haziran'a kadar partinin merkez veznesince 906.627 kart verilmiş bulunmaktaydı. 2 aydan kısa bir süre içinde partinin 300.000 yeni üye kaydetmediğine şüphe yoktur. Hatta Monsieur Léon Mauvais de bunu açıkça söylemiştir. Aykırılık farklı sayım metotlarıyla açıklanabilir. Yıl sonunda bütün dağıtılmış kartların üyelere satılmış olması gerektiğinden bu iki rakamın uyuşması lazımdır. Ancak uygulamada bazen satılmayan kartlar olur. Dolayısıyla satılmış kartlara değil, dağıtılmış kartlara dayanan sayımlar gerçekten yüksek rakamlar verir. Bu metodun partilerce tercih olunmasının ve bazı partilerin iki sayım usulünü birbirine karıştırmaya çalışmalarının sebebi böylece anlaşılmaktadır. 1945'te Fransız Komünist Partisi iki istatistiği birbirinden kesinlikle ayırmıştı. Çünkü o zamanlar üyeleri hızla artıyor ve rakamlardaki fark partinin başarısının daha iyi ölçülmesini sağlıyordu. Oysa 1947'den beri parti üye kaybetmekte olduğundan artık açık bir ayrım yapılmamaktadır. Mamafi İngiliz İşçi Partisi ve Sosyalist Partilerin çoğu yalnız üyelere fiilen satılmış olan kartları nazara almak suretiyle doğru istatistikler meydana getirirler. Çoğu zaman örnek olarak seçilmelerinin sebebi de budur. Ancak yöresel ocaklar ve federasyonlar genellikle gerçek üye sayılarından daha çok kart satın almak ve bunları ellerinde tutmak için para toplamaya çalışırlar. Bu otokratik partilerde merkezin gözüne girmenin bir yoludur. Demokratik partilerde ise kongre delegelerinin sayısını çoğaltacak ve dolayısıyla yönetim kurullarında daha büyük etki sağlayacak bir araçtır. Her yöresel federasyona tanınan delege ve oy sayısı genellikle o federasyonun fiilen satın almış bulunduğu kart ve pulların sayısıyla orantılıdır. Bu da federasyonları mümkün olduğu kadar çok kart ve pul satın almaya teşvik eder. Şüphesiz burada mali kaynakların getirdiği bazı sınırlamalar mevcuttur. Dolayısıyla zengin federasyonlar avantajlı durumda bulunurlar. Gelişigüzel bazı örnekler verecek olursak, Fransız Sosyalist Partisi'nde Pas-de-Calais ve Senegal federasyonları bu şekilde güçlerinin üstünde bir temsil sağlamaktadır. Şu halde satılan kart ve pulların sayısına dayanan istatistikler daima gerçeğin üzerinde rakamlar verir. Mamafi genellikle elde başka istatistik yoktur. Üstelik bu istatistiklerin yararsız olduğu da söylenemez. Çünkü yanılma payı şüphesiz her parti için aşağı yukarı aynıdır. Mali esasa dayanan istatistikler, aynı partinin farklı evrim aşamalarındaki üyelerin karşılaştırılması bakımından geçerlidir. Başka ülkelerdeki benzer partilerin, örneğin Avrupa Sosyalist Partileri, karşılaştırılmasında bunların geçerliği daha azdır çünkü uygulama her yerde aynı değildir. Aynı ülkedeki farklı partilerin karşılaştırılmasında ise bu çeşit istatistikler tamamen geçersizdir. Üyelik kavramı her partide özdeş olmadığı için böyle bir karşılaştırma anlamsız olacaktır. Üye sayımları muhtevalarına ilişkin bu ihtiras kayıtları unutulmamak şartıyla iki çeşit araştırmada kullanılabilir. Biri partilerin evriminin, diğeri de bunların sosyal bileşiminin araştırılmasıdır. Birinci kategori her şeyden önce siyasal ve ekonomik olaylarla parti topluluğunun büyüklüğü arasındaki ilişkiyi ölçmemize imkan verir. Bu konuda bazı genel gözlemlerden ilginç bir sonuç çıkarılabileceği anlaşılmaktadır. O da sözü geçen ilişkinin genellikle sanıldığından çok daha gevşek oluşudur. Parti topluluğu konjonktür değişimlerine karşı oldukça duyarsızdır. Gerçi örneğin iki dünya savaşı genellikle üye sayısında değişmelere yol açmıştır. 1919-20 ve 1945-46 yıllarında Fransa ve İngiltere'de sosyalist partilerin gösterdikleri gelişme çok dikkat çekicidir. İskandinav ülkelerinde ise bu etki çok daha hafiftir. Fakat üyelerin konjonktür karşısındaki duyarsızlığının en açık örneğini 1929'daki büyük ekonomik kriz teşkil etmektedir. Genel olarak bu kriz Avrupa partilerinin üye sayılarında kayda değer değişiklikler yaratmışa benzememektedir. Burada sosyalist partilerin durumu özellikle tipiktir. Fransa'da kriz 1931-32 yıllarından başlayarak kendisini duyurmuş, 1934'te zirvesine ulaşmıştır. Oysa bütün bu süre içinde Fransız Sosyalist Partisi'nin üye sayısı 120 bin 130 bin civarında hemen hemen sabit kalmıştır. Ekonomik güçlüklerin, solcu partilerin gücünü arttırdığı yolundaki genel kanaat, seçmenler bakımından doğru olsa bile üyeler bakımından her zaman doğru değildir. Hatta gerçekte ekonomik güçlüklerin partinin muhalefette olduğu zamanlarda dahi üye sayısında hafif bir azalmayla düşümdeştiği görülmektedir. Gerçek ücretler eğrisiyle sosyalist partilerin üye sayısı arasında bazen bir paralellik gözlemlenebilir. Ancak bu da çok belirsiz niteliktedir. İngiltere'de İşçi Partisi'nin sendikalı üyeleri, bunların krize karşı özellikle duyarlı olmaları gerekirdi. Aynı dönemde 2 milyon dolaylarında kalarak daha da ilginç bir istikrar göstermişlerdir. Yıllık değişiklikler hiçbir zaman %3,2'nin üstünde olmamıştır. 1930'da %1,7 azalma, 1931'de %0,65 artma, 1932'de %3, 1933'te %3,2, 1934'te %2,2 azalma, 1935'te %2,75 artma. Şu halde 1932'den 1935'e kadar hafif bir düşme eğilimi olduğu görülmektedir. Fakat bu düşme 3 yıl içinde üye sayısının %10'una bile ulaşmış değildir. Oysa aynı devre içinde bireysel üyelerin sayısı 1929'daki 227.877'den 1935'te 419.311'e çıkmak suretiyle çok büyük ölçüde bir artış göstermiştir. En büyük artışlar 1930 ve 1932'de her iki yılda da %25 olmuştur. Üye sayısındaki değişimlerin karşıt yönlerde olması gariptir. İşçi Partisi üyelerinin iki grubu, bireysel üyeler ve sendikalılar, aynı olaylara karşı aynı şekilde tepki göstermemişlerdir. Bu iki topluluk türdeşlikten hayli uzak gibi görünmekte ve bu da dolaylı üyelerin özel karakteri hakkında daha önce söylemiş olduklarımızı doğrulamaktadır. Buna karşılık Almanya'da ekonomik krizle Nasyonal Sosyalist Partisi'nin gelişimi arasında çok belirgin bir korelasyon gözlemlenebilir. İşsizlik eğrisiyle NSDAP'nin üyelik eğrisi arasında belli bir paralellik mevcuttur. Bu olayın çok daha hafif şekilde cereyan ettiği Alman Komünist Partisi hakkında da benzer şeyler söylenebilir. Oysa 1930 ile 1934 arasında Fransız Komünist Partisi 40 binden 45 bine yükselmek, yani yılda %1'in biraz üzerinde bir artış kaydetmek suretiyle istikrarını muhafaza etmiştir. Dipnot, 1924 yılı için sosyalist seçmenlerin toplam sayısı, partinin ayrı liste göstermiş olduğu 19'la dayanarak ekstrapolasyon yoluyla 1919 rakamlarından hesaplanmıştır. Diğer illerde parti radikallerle ittifak halinde bulunuyor ve sol kartel listelerinde yer alıyordu. Parti bu 19 ilde 1919'daki 595.034 oyuna karşılık 628.883 oy almıştır. Bu da Fransa'nın tümü için partiye aşağı yukarı 1.814'lük bir oy toplamı, 1919'daki 1.727.963 oya karşılık izafe etmemizi mümkün kılmaktadır. Monsieur Thore, Rapport au Congrès de 1947, sayfa 84, Monsieur Thore, Rapport au Congrès de 1945, sayfa 56.